Ayrım 27.
Sonra daha yüksekte, aşağı yukarı yerden 7 metre kadar yukarıda binanın damı. Sırt sırta veren hücrelerimizin üstünde de genişliği aşağı yukarı 1 metre olan nöbetçilerin devreye gezmesini sağlayacak bir çeşit asma kat. Bu asma katın üzerinde iki nöbetçi durmadan gidip geliyor ve ortada karşılaşıp geri dönüyorlar. İlk izlenim müthiş. Asma kata kadar binanın içi epey aydınlık ama hücrenin içindekiler güçlükle seçilebiliyor. Düdük çalıp kerevetlerin takılması için işaret vermelerini bekleyerek hemen yürümeye koyuluyorum. Gürültü yapmamak için gerek nöbetçilerin gerekse mahkumların ayaklarında lastik pabuçlar var. İlk düşüncem şu, 234 numaralı hücrede kelebek diye bilinen Kerry'e 2 yıl yani 735 günlük cezasını delirmeden tamamlamaya çalışacak. Bu cezaevine verilen insan yiyen adını yalanlamak kendisine kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5 dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yine dönüyorum. Aynasız tepemden geçiyor, geldiğini fark etmedim, birden gördüm. Derken yükseğe, binanın tavanına yerleştirilen ışıklar yanıyor. Yerden 6 metre yukarıda. Asma kat aydınlık ama hücreler karanlıkta. Yürüyorum, rakkas yeniden harekete geçti. Beni mahkum eden jüri üyeleri, rahat uyuyun, beni nereye yolladığınızı bir bilseniz, içiniz kalkar ve böylesine insanlık dışı bir cezanın uygulanmasına suç ortaklığı etmezdiniz. Hayalimin serseriliklerini önlemek güç olacak. Hatta imkansız. En iyisi hayallerimi hepten yok etmektense pek umut kırıcı sayılmayacak konulara yöneltmek. Gerçekten de kerevetlerin takılacağı bir düdükle belirtiyorlar. Kalın bir ses duyuyorum. Şöyle diyor. Yeniler, düdük sesinden sonra kerevetin çengelini takıp istediğiniz an yatabileceğinizi bilin. Yatabileceğinizi sözüne dikkat ediyorum yalnız. Yürümeye devam ediyorum bu an. İnsanın uyumasına imkan vermeyecek kadar hayati bir an. Tepesi açık olan bu kafese alışmalıyım. 1, 2, 3, 4, 5 saat rakkasının uyumunu gelir gelmez sağlayabildim. Başım önde, ellerim arkada birleşmiş, adımların uzunluğu birbirine eşit. Saat rakkasını andırırcasına uyur gezer gibi durmak dinlenmek bilmeden gidip geliyorum. 5 adım sonra duvarı görmüyorum bile. Dönerken sürtünüyorum yalnız. Ne sonu ne de belirli bir bitiş süresi olan bu maratonu bıkıp usanmadan sürdürüyorum. Evet kelebek, bu insan yiyen gerçekten yabana atılır bir yer değil. Aynasızın gölgesi duvara vurduğunda da insan bir tuhaf oluyor. Başını kaldırıp aynasıza bakarsan daha da kötü. Seni yakalayan avcının tepeden gözetlediği çukura atılmış bir leopar gibi oluyorsun. İzlenim korkunç. Alışabilmem için aylar geçmesi gerekecek. Her yıl 365 gündür. Şubat'ın 29 çektiği bir yıla rastlamazsak, 2 yıl 730 eder. Birden gülümsüyorum. 730 günle 731 arasında ne fark var? Hayır, aynı şey değil. Fazladan bir gün. Fazladan 24 saat daha demek. 24 saat da az şey değil. 24'er saatlik 730 gün çok daha uzun. Kaç saat eder hepsi acaba? Kafamda bunu hesaplayabilir miyim acaba? Nasıl yapmalı? İmkansız gibi geliyor. Yok canım, neden hesaplanmasın? Evet, yapılabilir bu. Hesap bir bakalım. 100 gün 2400 saat eder. 7 ile çarptın mı gayet kolay. 16800 saat ediyor. Ve 24 saatlik 30 gün artıyor ki o da 720 saat. Toplam 16800 artı 720, yanlış yapmadıysam 17520 ediyor. Sevgili kelebek efendi, kaygan duvarlı ve özel olarak yırtıcı hayvanlar için yapılmış bu kafeste 17520 saat öldüreceksiniz. Kaç dakika geçireceğim acaba? Canım saatler önemli, hadi dakikaların ne önemi var? Büyütmeyelim. Saniyeler neden hesaplanmasın sanki? Önemli olup olmadığı değil, beni ilgilendiren, bu günleri, saatleri, dakikaları tek başına bir şeyle doldurmalısın. Kendi kendine oyalanmalısın. Sağımda solumda ardımda kim var acaba? Eğer bu üç hücre doluysa içindekiler 234 numaraya kimin geldiğini merak ediyorlardı herhalde. Ardıma düşen bir şeyin çıkardığı boğuk sesi duyuyorum. Bu da nesi? Sakın komşum tepeden bir şeyler atma ustalığını göstermesin. Düşenin ne olduğunu seçmeye çalışıyorum. Uzun ve dar bir şey gözüme çarpıyor. Tam eğilip almaya hazırlandığım sıra, karanlıkta görmekten çok kestirebildiğim bu şey harekete geçiyor ve hızla duvara ilerliyor. Harekete geçtiğinde bir an durakladım. Duvara vardığında tırmanmaya koyuluyor. Sonra kayıp yere iniyor. Duvar o kadar kaygan ki bu şey iyice yapışıp üzerinde ilerleyemiyor. Üç kere duvara tırmanma çabalarını izliyor, dördüncüsü de yere düşer düşmez ayağımla eziyorum. Lastik pabucumun altında yumuşacık, ne olabilir bu? Diz çöküp mümkün olduğu kadar yakından bakıyor ve sonunda ne olduğunu anlayabiliyorum. 20 santim uzunluğunda, iki kalın parmak eninde koca bir çiyan bu. Öylesine midem kalkıyor ki böceği yerden alıp kubura atmıyorum bile. Ayağımın ucuyla kerevetin altına itiyorum yalnız. Yarın gereğini düşünürüz. Nasılsa bol bol çiyan görecek zamanı bulacağım. Yüksekten damdan düşüyorlar. Yatarken yakalamadan ya da rahatsız olmadan çıplak gövdemin üstünde yürümelerine göz yummayı öğreneceğim zamanla. Üstümde yürürken yapacağım bir taktik hatasının ne büyük acılara mal olacağını da zamanla anlayacağım. Bu iğrenç hayvanın sokması 12 saat süren müthiş bir ateş yapıyor. 6 saate yakın bir sürede insanın her yanını alev alev yakıyor. Her neyse, bu hayvan düşüncelerime bir değişiklik, yeni bir meşgale getirecek. Bir çiyan hücreme düştüğünde uyanırsam, küçük süpürgeyle onu mümkün olduğu kadar uzun süre rahatsız edip gizlenmesine fırsat vererek eğleneceğim. Sonra da onu bulup gizlendiği yerden çıkarmaya çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Mutlak bir sessizlik. Burada kimse horlamıyor mu? Kimse öksürmüyor mu? Boğucu bir sıcak olduğu gerçek. Üstelik gece böyle, gündüz nasıldır kim bilir. Çiyanlarla yaşamak zorundayım. Santa Marta'daki su altı hücresinde sular yükselince bunların binlercesi gelirdi. Daha küçüktüler ama aynı türdendiler ya. Santa Marta'da hücreyi günde iki kere su basardı ama bağırır, haykırır, geçici ve iflah olmaz delilerin şarkılarını, haykırışlarını, zırvalarını dinlerdik. Burası gibi değildi Santa Marta. Seçme olanağım olsa Santa Marta'yı seçerdim. Bu dediğim mantıksız kelebek. Orada genel kanı bir insanın hücre cezasına ancak 6 ay dayanabileceğiydi. Oysa burada 5-6 yıl hatta daha fazla yatanlar var. Bu cezaya mahkum edilmeleri başka şey, cezayı çekmeleri çok daha başka tabii. Kaça intihar ediyor? Nasıl intihar edebileceklerini de pek anlayamıyorum ya. Aslında mümkün. Kolay olmasa bile insan kendini asabilir. Pantolonundan bir ip yaparsın, ucuna süpürgeyi bağlayıp kerevetin üstüne çıkarak ipi kirişlerden birinin üstünden geçirebilirsin. Bu işi duvarın hemen dibinde yaparsan asma katta gezinen bir şey görmeyebilir. Geçer geçmez de kendini boşluğa sallandırıverirsin. Herif dönene kadar hesabın nasılsa tamam olur. Aşağı inip hücre kapısını açarak seni ipin ucundan almak için nasılsa acele de etmez. Hücre kapısını açmak mı? Üstelik açamaz da. Kapıda yazılı, komutanın emri olmadan kapıyı açmak yasaktır. Öyleyse korkma. İntihar etmek isteyen, komutanın emriyle ipten indirilene dek ölecek zamanı nasılsa bulur. Pek hareketli ve ilginç olmayan bütün bu şeyleri, hareket ve kavgadan hoşlanan okurlar için yazıyorum. Canları sıkılırsa birkaç sayfa atlayabilirler. Yine de yeni hücreme girdiğimde edindiğim ilk izlenimleri, beynimle çullanan ilk düşünceleri, mezara indirildiğim ilk saatlerde göstereceğim tepkileri, elimden geldiğince gerçeği uygun olarak anlatmam gerektiğini biliyorum. Yürümeye başlayalı epey oldu. Karanlıkta bir mırıltı geliyor kulağıma. Nöbet değiştiriyorlar. İlk nöbetçi uzun boylu kupkuru biriydi. Şimdiki kısa ve şişko, ayaklarını sürüyor. Bir sürtünme iki hücre beriden ve iki hücre öteden duyuluyor. Arkadaşı gibi çıt çıkarmayan biri değil. Yürümeye devam ediyorum. Epey geç olmalı. Saat kaç acaba? Yarın zamanı ölçme olanağı yeniden elime geçecek. Kapıdaki delik günde 4 kere açıldığına göre aşağı yukarı saatin kaç olduğunu kestirebileceğim. Gece ilk nöbetin saatini ve süresini bilirsem belirli bir ölçüyü göz önünde tutarak yaşayabilirim. İlk nöbet, ikinci, üçüncü nöbet vesaire. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bitip tükenmez gezintiye yeniden başlıyor ve yorgunluğun da yardımıyla geçmişi kurcalamak için havalanıveriyorum. Hücrenin karanlığıyla bütün çelişki gösteren günlük güneşlik bir yerde kabilemin kumsalında oturmuşum. Lali'nin avlandığı tekne kıyıdan 200 metre ötede masmavi benzerine pek rastlanmayan bir deniz üstünde sallanıyor. Ayaklarımla kuma eşeliyorum. Zoraima ateşte kızartılmış, sıcaklığını yitirmemesi için de muz kabuğuna sarılmış koca bir balık getiriyor bana. Balığı elimle yiyorum. O bağdaş kurup karşıma oturmuş beni seyrediyor. İri parçaların balıktan kolayca koptuğunu görmek Zoraima'yı memnun ediyor. Böylesine lezzetli bir şey yemenin doğurduğu hoşnutsuzluğu yüzümden okuyor. Hücrede değilim. Ne hücre cezasından haberim var, ne San Josef'ten, ne de diğer adalardan. Kumlarda yuvarlanıyor, kum kadar ince mercanla ellerimi ovuşturuyorum. Saydam ve tuzlu suda ağzımı çalkalıyorum sonra. Avuçlarıma su doldurup yüzüme çarpıyorum. Boynumu ovalarken saçlarımın iyiden iyi uzadığını fark ediyorum. Lali döndüğünde ensemdeki saçları kestireceğim. Zoraima'nın bezini çözdüm. Kumsalın üstünde, güneşin altında, denizden gelen rüzgarın okşamasıyla onu oracıkta elde ettim. Zevklendiğinde yaptığı gibi sevgiyle inliyor. Rüzgar bu aşk ezgisini belki Lali'nin kulağına ulaştırıyor. Lali bizi göremeyecek, çiftleştiğimizi seyredemeyecek kadar uzakta değil. Seviştiğimizi açıkça fark edebilecek kadar yakında. Bizi görmüş olmalı ki tekne kıyıya yaklaşıyor. Lali gülümseyerek karaya ayak basıyor. Yolda örgülerini açmış bu eşsiz güney rüzgarı ve güneşiyle kurumaya başlayan nemli saçlarında parmaklarını gezdiriyor. Ona doğru yürüyorum. Sağ kolunu belime doluyor. Kulübeye doğru gitmemiz için beni itiyor. Yol boyu hiç durmadan ya ben diyor ya ben. İçeri girer girmez de yerde duran katlanmış hamağın üstüne itiyor beni. Onun içinde dünyanın var olduğunu unutuyorum. Zoraima çok zeki, sevişmemizin ne kadar süreceğini hesaplayıp giriyor içeriye. Geldiğinde aşktan sarhoş, samanın üstünde yatıyoruz. Yanımıza oturduğunda ablasının yanaklarına vuruyor. Aç gözlü anlamına gelebilecek şeyler söylediğini sanıyorum. Sonra utana sıkala önce benim sonra da Lenin'in bezlerini düzeltiyor. Gecemi Gojira'da geçirdim. Gözümü hiç kırpmadım. Yaşadığım bu anları görebilmek için kerevetin üstüne uzanıp gözlerimi kapamadım bile. Büyülenmiş gibi hiç durmadan yürürken aşağı yukarı 6 ay önce yaşanmış o güzel güne kendimi zorlamadan dönüverdim. Işık sönüyor. Güneşin doğup ışınlarıyla yavaş yavaş hücreyi aydınlatmaya başladığı ve hücreyi kaplayan çevremdeki sizi dağıttığı anlaşılabiliyor. Bir düdük sesi işitiliyor. Duvara çarpan kerevetlerin gürültüsünü duyuyor. Komşumun çengelli duvardaki halkaya geçirdiğini bile işitebiliyorum. Komşum öksürüyor. Bir su şakırtısı geliyor kulağıma. Yoksa burada yıkanmak mümkün mü? Muvassır Bey, burada nasıl yıkanılır? Mahkum, bilmediğiniz için bağışlıyorum size. Nöbetçi Muvassır'la konuşan ağır cezaya çarptırılır. Yıkanmak için abdesthanenin üstüne çıkarak elinizdeki kapta bulunan suyu bir elle başınıza döker, öbür elle de silinirsiniz. Battaniyenizi açmadınız mı? Hayır. İçinde bezden bir havlu olmalı. Bir bu eksikti. Nöbetçiyle konuşmak da mı yasak? Sebep ne olursa olsun, ya insan çok acı çekerse, ya gebermek üzere ise, bir kalp, bir apandisit, güçlü bir astım krizi gelirse, ölüm tehlikesinde olanın imdat diye bağırması da mı yasak? Bu kadarı fazla. Yok canım, normal. Sonuna kadar dayanamayıp sinirlerin laçka olursa rezalet çıkarmak çok kolay bir iş. Sesleri işitmek seninle konuşulduğunu, geber ama sus denmesi pahasına konuşulduğunu duymak için patırtı etmek basit. Ama aynı şeyi burada yatan 250'ye yakın mahkumdan Her gün en az 20 kadarı beyinlerinde biriken gazı boşaltmaya yarayan bir subap gibi kullanabilir. Bu aslan kafesini yaptırmayı düşünen bir psikiyatrist olmalı. Bir hekim şerefini bu denli ayaklar altına alamaz. Yönetmeliği kabul ettiren bir doktor da değil. Ama bu bütünü meydana getiren adamlar iğrenç iki canavar. Ahlaksız ve kurnaz iki psikolog. Mahkumlara karşı büyük nefret duyan iki kişi herhalde. Ceyhan'da Beliöy'ü merkez cezaevinin yerin iki kat dibindeki zindanlarında tutuklulara yapılan işkencelerin ve kötü davranışların yankısı sızar, kulaklara gelirdi. Bunun delilini kelepçelerle başparmaklarımı birleştiren aleti çıkardıklarında gardiyanların yüzünde belinen korkuyu okuduğumda elde etmiştim. Bu korku başlarına dert açılacağından çekinen kişilerin duyabileceği korkuydu. Ama burada yalnız bir takım cezaevi memurlarının girebildiği bu zindanlarda herkes rahat, kimsenin başına dert gelmez. Takır tukur, takır tukur kapılardaki delikler açılıyor. Benimkine yaklaşıp bir göz atıyorum, sonra başımı biraz çıkarıyor. Derken iyiden iyiye koridora uzatıp sağımda solumda bir sürü kafa görüyorum. Delikler açılır açılmaz bütün başların dışarı uğradığını hemen anlıyorum. Sağdaki anlamsız bakışlarla beni süzüyor. Işıksız, zavallı, bön yüzü, soluk ve yağlı, soldaki büyük bir çabuklukla ne kadar yedin diye soruyor. 2 yıl, ben 4 yıl, biri geçti. Adın ne? Kelebek. Benimki George, Avanyolu Jojo. Nerede enselendin? Paris'te, ya sen? Cevap verecek vakit bulamıyor. Kahveyle ekmek 2 hücre ötemize vardı. Başını içeri çekiyor. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Teneke kupayı uzatıyorum. Kahve koyuyor, sonra da somunu veriyorlar. Çabuk davranamadığım için madeni çerçeveli deliği şakırdatarak ekmek yere düşüyor. Bir çeyreği bulmadan yeniden ortalığa sessizlik çöktü. İki koridor üzerindeki hücrelere büyük bir hızla dağıtıyorlar yiyeceği. Öğlen içinde bir et parçası yüzen çorbayı veriyorlar. Akşam da mercimek yemeği. Bu yemek 2 yıl süreyle yalnız akşamları değişecek ve kara mercimeğin yerine kırmızı mercimek, kuru ya da taze bezelye, kuru fasulye ve pirinç alacak. Öğlen de verilen çorba hep aynı. 15 günde bir de herkes başını delikten çıkarıyor. Bir mahkum elindeki makinayla sakallarımızı kesiyor. 3 gündür buradayım. Kafamı bir tek şey kurcalıyor. Royal'deki dostlarım bana sigara ve yiyecek yollayacaklarını söylemişlerdi. Şimdiye kadar elime bir şey geçmedi. Üstelik böyle bir mucizeyi nasıl başaracaklarını da düşünüyorum. Dolayısıyla da bir şeyi gelmemesi beni pek şaşırtmıyor. Sigara içmek çok tehlikeli olmalı. Üstelik de büyük lüks. Yemek gerçekten hayati bir şey. Çünkü öğlende verdikleri çorba, içindeki 2-3 parça yeşillikle ağırlığı 100 gramı geçmeyen bir et parçasının yüzdüğü kaynar su. Akşam da içinde birkaç tane fasulye ya da kuru sebzenin dolaştığı bir kepçe sıvı. Açık söylemek gerekirse cezaevi yönetmenliğinden çok yemeği hazırlayan ve dağıtan mahkumlardan şüpheleniyorum. Akşam sebze yemeğini dağıtma sırası ufak tefek bir Marsilyalıya geldiğinde düşünüyorum bunu. Kepçesi tahta kovanın dibine iniyor ve sıra ondaysa tabağıma sudan çok sebze doluyor. Diğerlerinde tam tersi. Kepçeyi damdırmıyor ve biraz karıştırdıktan sonra üstünden alıyorlar. Böylece de azıcık sebze ile bol su düşüyor. En tehlikeli şey de yiyecek sıkıntısı. İradeyi yitirmemek için belirli bir güce sahip olmak gerek. Koridoru süpürüyorlar. Hücrenin önünü daha uzun uzun süpürüyorlarmış gibi geliyor bana. Süpürge ısrarla kapının dibinde hışırdıyor. Dikkatle bakıyor ve kapının altındaki kağıdın ucunu görebiliyorum. Kapının altında bir şey attıklarını, fakat fazla itemediklerini hemen anlıyorum. Kağıdı çekip açıyorum. Fosforlu mürekkeple yazılmış bir mektup. Aynasızın geçmesini bekleyip hemen okuyorum. Kelebek, yarından itibaren her gün kenefte 500 sigarayla bir Hindistan cevizi bulacaksın. Hindistan cevizinin sana yaramasını istiyorsan uzun uzun çiğne. Etini tutmaya bak. Sabahları kenefler boşaltılırken sigaranı iç. Sabah kahvesinden sonra sakın sigara yakma. Öğlende yemeğini yer yemez bir de akşam sebzeden sonra birer sigara tüttürebilirsin. Kağıda ufak bir kalem de ekledir. Bir şeye ihtiyacın olursa ufak kağıt parçasına bununla yaz. Koridoru temizleyen süpürgesini kapına sürttüğünde tırnaklarınla kapıyı tırmala. Aynı şeyi yaparsa kağıdı kapının altından at. Kabını tırmalayarak sana cevap vermedikçe mektubu yollama. Tüpü çıkarmak zorunda kalmak istemiyorsan kağıt parçasını kulağının içine sok. Kalem parçasını da duvardaki bir yarığa gizle. Cesaret, yanaklarından öperiz. Ignaz ve Louis. Mektubu yollayanlar Galgani ile Degas. Bir sıcaklık yükseliyor gırtlağıma kadar. Bu kadar sadık, içten dostlara sahip olmak içimi ısıtıyor. Gelecekten çok daha ümitli ve mezardan canlı çıkacağıma emin başlıyorum yeniden. Şen ve canlı adımlarla yürümeye. 1, 2, 3, 4, 5. Yürürken de düşünüyorum. Bu iki adamdaki ne büyük soyluluk. Eşine az rastlanan bir iyilik yapma arzusu. Bana yardım etmek uğruna biri muhasebecilik, diğeri de postacılık görevini tehlikeye atıyor. Çok mahalliye mal olduktan başka benim için yaptıkları gerçekten çok büyük şey. Royal'den bana insan yiyen zindandaki hücreme varana dek kim bilir kaç kişiyi satın almak zorunda kalıyorlar. Okur, kuru bir Hindistan cevizinin yağ dolu olduğunu bilmelisin. Beyaz ve sert kabuğu öylesine yağlı ki, 6 Hindistan cevizi rendeleyip etini sıcak suya batırırsan, ertesi sabah suyun yüzünde 1 litre yağ bulabilirsin. Verilen yemekte en çok sıkıntısını çektiğimiz bu yağ vitamin dolu aynı zamanda. Her gün bir Hindistan cevizi yemek, sağlık durumunu sağlama almak demektir. Hiç olmazsa ne insanın gövdesinde kuruma başlar ne de açlığın yarattığı fizyolojik çöküntüden ölme tehlikesi görülür. 2 aydır hiç aksamadan yiyeceğimle sigaram geliyor. Sigara içerken kızılderililer kadar dikkatli davranıyor, dumanı iyice içime çektikten sonra yelpaze gibi açtığım sağ elimi sallayarak havayı temizlerken dumanı azar azar koyuveriyorum. Dün garip bir şey oldu. İyi mi yaptım kötü mü pek bilmiyorum. Asma katta dolaşan nöbetçi korkuluğa yaslanıp hücreme baktı. Bir sigara yaktı. Birkaç nefes çekip sigarasını hücreme attı. Sonra uzaklaştı. Sigarayı ayağımın ucuyla iyice ezmek için dönüşünü bekledim. Duraklaması pek kısa sürdü. Hareketimi fark edince yürüdü. Bana acıdı mı yoksa bağlı bulunduğu cezaevi yönetmenliğinden utanç mı duydu? Yoksa bu bir tuzak mıydı? Bilmiyorum ama canım sıkılıyor. İnsan acı çekerken aşırı bir duyarlılığı oluyor. Bu nöbetçi birkaç saniye için iyi bir insan olmak istediyse nefret dolu hareketimle onu üzmek istemezdim. Buraya geleli 2 aydan fazla oldu. Öğretici yanı bulunmayan bir şey varsa o da bu hücre cezası. Çünkü burada en ufak bir dümen yok. Kişiliğimin ikileşmesine çok alıştım.